Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 14. bölümüne geldik. Bu bölümde insanlık tarihinde yer alan savaşların bir tanesiyle ilk kez karşılaşıyoruz. Eminim ki daha önce de savaşlar olmuştu ama bu bölümde sözü geçen savaş İbrahim peygamberi ilgilendirdiği için kaleme alındı. Hatırlarsanız İbrahim'in çobanları ile kardeşi oğlu Lut'un çobanları arasında kavga çıkınca Lut ile İbrahim birbirlerinden ayrılmışlardı. Lut, Sodom kenti yakınlarında çadırlarını kurdu. Bu kentin halkı ise çok kötüydü. Aynı zamanda Lut, ileride İbrahim'in başına dertler açacaktır. İşte bu bölümde belalardan ilkiyle karşılaşacağız. Sözü edilen savaşta İbrahim, Lut'u kurtaracaktır. Bu bölümde ilk kez bir rahiple karşılaşacağız. Onun adı Melkizedek. Sıradan bir kahin değildir bu adam. İbrahim'i kutsayacak ve ileride gelecek olan üstün kişiyi beyan edecektir. Bu bölüm önemlidir. Sadece iki açıdan bakılsa bile önemlidir. Birincisi Lut'un savaşta kurtarılması, ikincisi ise İbrahim'in Melkizedek ile karşılaşmasıdır. Birinci açıdan baktığımızda hemen göreceğiz ki Lut'un seçtiği verimli bölgenin ona sağladığı zenginlik bir anda elinden alınıyor. İbrahim ise Mamre'de çadır kurduğu ve Rab'be sunak yaptığı yerde gücünü koruyor ve bu güçle Lut'u kurtarıyor. İkinci açıdan baktığımızda İbrahim Melkizedek tarafından kutsandığını göreceğiz. Bu kutsama yine evrensel boyutları içerir. Bunu ayrıntılarıyla ele alacağız. Bu arada diyor Yaratılış 14. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde Şinar kralı Amrafel, Elassar kralı Aryok, Elam kralı Kedorlaomer ve Diyom kralı Tidal, Sodom kralı Bera'ya, Gomora kralı Birşa'ya, Adma kralı Şınav'a, Sevoyim kralı Şemever'e ve Bela yani Suar kralına karşı savaş açtı. Bu ayetlerde bilmediğimiz, telaffuz edilmesi zor bir sürü isim vardır. Şinar bölgesi Babil Kulesi'nin kurulmaya başlandığı yerdir. Bu yörenin kralı Amrafel adında birisiydi. Yıllar boyunca kutsal kitabı eleştiren uzmanlar bu kesimi reddedip burada geçen isimlerin tarih sayfalarında bulunmadığını ve bu nedenle de bunun gülünç olduğunu öne sürmüşlerdi. Daha sonra yapılan arkeolojik kazılarda çıkan anıt ve levhalarda bu isimlere rastlandı. Ve bunların kutsal kitapta belirtildiği gibi doğru olduğu kanıtlandı. Amrafel ismi tarihte genellikle İsa'dan önce 1700 yıllarında hükümranlık sürmüş olan Babil kralı meşhur Hammurabi olarak bilinmektedir. İşte Amrafel adında bu kral başka iki kral ile ittifak yapıp Sodom ve Gomora krallarına karşı savaşa çıktı. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki bu bölüm tarihi bir belgedir. İlk 11 ayette Doğu krallıklarının Sodom ve Gomora krallıklarını savaşta nasıl yendiği kaydedilir. Bu insanlık tarihinin ilk savaşı değildi. Daha önce de savaşlar olmuştu ve insan yeryüzünde bulunduğu süre savaşlar olacaktır. Son zamanlarda hem Orta Doğu'da hem de tüm dünya çapında savaşın yarattığı korkuları biz de yaşadık değil mi ve halen yaşamaktayız. Yaratılış kitabının bu 14. bölümünde basitçe kaydedilen savaş olayı yine benzeri korkuları insanlara yaşatmıştı. Bu son 5 kral bugün Lut Gölü olan Sidim Vadisi'nde güçlerini birleştirmişti. Bu krallar 12 yıl Kedorlaomer'in egemenliği altında yaşamış, 13. yıl ona baş kaldırmışlardı. Yaratılış 14, 3 ve 4. ayetler. Sidim Vadisi'nde bulunan krallar, Kedorlaomer adında bir kralın egemenliği altında yaşarlarken bu baş kaldırma oldu. Tabi durum bu kadar basit değildi. Her zaman olduğu gibi politika entrikaları ve toprak kavgası süre gidiyordu. Kedorlaomer'in 12 yıl egemenlik sürebilmesi için başka krallıklarla işbirliği yapması gerekiyordu. 13. yılda isyan bayrağı kaldırıldı. 14. yıl Kedor Leomar ile kendisini destekleyen öbür krallar gelip Ashtaroth, Karneyim'de Refalıları, Ham'da Zuzluları, Şeve Kiryatim'de Emleri, çöl kenarındaki Eil Paran'a kadar uzanan dağlık Seyir bölgesinde Horluları bozguna uğrattılar. Oradan geri dönüp Ein Mishpat'a yani Kadeş'e gittiler. Amaleklilerin bütün topraklarını alarak Hasason Tamar'da yaşayan Amorluları da bozguna uğrattılar. Yaratılış 14:5-7 ayetler. Tüm bunlar bugün coğrafi açıdan Filistin diye bilinen topraklarda yer alıyordu. Bunun üzerine Sodom, Gomorra, Adma, Seviyom ve Bela yani Suar kralları yola çıktılar. Bu beş kral Sidim Vadisi'nde dört krala yani Elam kralı Keder Leomar, Goyim kralı Tidal, Şinar kralı Amrafel ve Elassar kralı Aryok'a karşı savaş düzenine girdiler. Sidim Vadisi zift çukurlarıyla doluydu. Sodom ve Gomorra kralları kaçarken adamlarından bazıları çukurlara düştüler. Sağ kalanlarsa dağlara kaçtı. Dört kral Sodom'la Gomorra'nın bütün malını ve yiyeceğini alıp gitti diyor Yaratılış 14:8-11 ayetlerde. Şimdi unutmayalım ki Sodom ile Gomorra malları arasında Lut ve malları da vardı. Bakın Yaratılış 14:12'de ne diyor? Avram'ın yeğeni Lut'u ve mallarını da götürdüler. Çünkü o da Sodom'da yaşıyordu. Lut Ölü Deniz'in yakınında yaşamayı seçmiş ve şimdi başı derde girmişti. Buna kendisi yaptı, kendisi çeksin deyip geçebiliriz. Ya da iyi oldu. Kendisi bu yolu seçti ve başına bu geldi. Oh olsun diye düşünebiliriz. Genelde hep öyle oluyor değil mi? Aslında bu olayın kutsal kitapta kaydedilmesinin nedeni bize ders olsun diye yazılmış olmasıdır. İbrahim yeğeni Lut hakkında öyle düşünmedi. Daha sonra göreceğimiz gibi kendi hayatını tehlikeye atarak yeğenini kurtaracaktır. Tüm bu olaylar yer alırken İbrahim ne yapıyordu? Savaş bir iki gün sürmedi. Bir yerde savaş havası esmeye başlayınca insanlar hazırlıklar yapar. Devletler savunma bakanlığını devreye sokarlar. İbrahim'in gününde de herkes önlem alıyordu. 13. yılda başlayan isyan 14. yılda bastırılmaya başlandı. Demek ki savaş çalkantıları en az bir yıl sürmüştü. Evet, bu zaman içerisinde İbrahim ne yapıyordu? 13. ayette şöyle diyor. Oradan kaçıp kurtulan biri gelip İbrani Avram'a durumu bildirdi. Avram Eşkol'la Aner'in kardeşi Amorlu Mamre'nin meşeliğinde yaşıyordu. Bunların hepsi Avram'dan yanaydılar. Burada ilk kez İbrahim'e bir aşiret adı veriliyor. İbrani deniyor. İbrani, Eber soyundan gelenlere verilen aşiret adıydı. Eber, Sam'ın soyundan gelmedir. Yani İbrani derken İbrahim'in hem Samilere hem de Eber soyuna ait olduğu belirtilir. Bu ilginç değil mi? Savaş başlayınca insanlar hemen ırklara, soylara ayrılırlar. Savaş öncesi ırk, soy ayrımı yapmadan yaşayan insanlar birden soy bilinci içinde bulur kendilerini. Ben burada İbrahim'e İbrani diye değinilmesini ilginç buluyorum. Çünkü İbrahim de savaş sırasında hangi soya ait olduğunu belirtme, yani bir açıdan bayrağını kaldırma ihtiyacını hissetmiş olmalıydı. Aynı zamanda birileriyle ittifak kurma ihtiyacını da hissetmiş olmalıydı. İbrahim'den yana olan bu aşiretler şimdi ona yardım edeceklerdi. Biz bunu değerli dostum bugün ruhsal açıdan anlamalıyız. Yani bizim kim olduğumuz, kime ait olduğumuz bilinmeli. Nasıl mı? Bunu yaşamımızla kanıtlamalı ve göstermeliyiz. Ve bilmeliyiz ki biz Rab'be aitiz ve bizim savaşımız hiçbir zaman insanlara değil ama karanlık güçlere, şeytana karşıdır. Ve bu yüzden imanlılar olarak her zaman kime ait olduğumuzu bilmeli ve rengimizi belli etmeliyiz. Yani Mesih'e ait olduğumuzun bayrağını açmalıyız. Avram yeğeni Lüt'ün tutsak alındığını duyunca evinde doğup yetişmiş 318 adamını yanına alarak dört kralı dana kadar kovaladı diyor 14. ayette. Aynı zamanda görebiliriz ki İbrahim öyle 10-20 nüfuslu bir aile reisi değildi. 318 özel koruyucusu olan bir aşiretin ne kadar büyük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şimdi İbrahim'e dönelim. 318 eğitimli adamı ile ne yapabilirdi? Adamlarını gruplara ayırdı ve gece saldırıp onları bozguna uğratarak Şam'ın kuzeyindeki Hova'ya kadar kovaladı onları. 15. ayet. Bazıları diyorlar ki İbrahim'in bir avuç askeri böyle bir başarıyı elde edemezmiş. Doğal açıdan bakarsak bile bunun başarılı olduğuna şaşmamalıyız. Çünkü saldırı bir sürprizdi ve özel eğitilmiş insanlarca yapılıyordu. Gece düzenlenmişti ve tek yönlü değil, gruplara ayrılarak yapıldığı için kocaman bir ordunun saldırdığı izlenimini vermiş olabilirdi. Doğaüstü açıdan bakıldığı zaman Rab İbrahim'in tarafındaydı. Daha sonra kutsal kitapta buna benzer olaylara tanık olacağız. Örneğin Gideon 300 adamı ile düşman ordularını bozguna uğratacaktır. İlginç şekilde Gideon'un saldırısı da aynı biçimde geceleyin ve çeşitli yönlerden uygulanmıştı. İbrahim'e gelince bu iman adımı Rab'be güvendi ve Rab ona güç verdi ve aynı zamanda nasıl saldırması konusunda akıl verdi. Düşmana önce bir kanattan saldırdı. Düşman kendisini savunmaya girişirken bir başka kanattan bir saldırı daha geldi. Gecenin karanlığında kimin nereden ve ne kadar askerle saldırdığı belli olmadığı için düşman yağmaladığı malı ve insanları geride bırakarak çil yavrusu gibi dağıldı. Sonra İbrahim ne yaptı? Avram yağmalanan bütün malı, yeğeni Lüt'ü, Lüt'ün mallarını, kadınları ve halkı geri getirdi. Yaratılış 14, ayet 16. İnsanın kötülüğü o zamanda bile doruğuna erişmişti. Savaşta sadece mallar yağmalanmıyor. İnsanlar da, kadınlar ve çocuklar dahil köle olarak başka ülkelere götürülürlerdi. İbrahim müdahale etmeseydi yeğeni Lüt'ün işi bitmişti. Adı sanı belirsiz bir ülkede köle olarak yaşayacaktı. Kutsal Söz bu olayı kaydetti çünkü tarihsel bilgi aktarmaktan ziyade İbrahim'in nasıl bir insan olduğunu bize göstermek ister. Avram, Kedor Leomar'la onu destekleyen kralları bozguna uğratıp dönünce Sodom kralı onu karşılamak için Kral Vadisi olan Şave Vadisi'ne gitti diyor 17. ayet. İşte bu yerde Sodom kralı yengi kazanan İbrahim'i karşılamaya çıktı ve Kral Vadisi'ne geldi. İbrahim'i karşılamaya çıkan bir başka kral daha vardı. Ne iyi ki bu ikinci kral İbrahim'i karşılamaya çıktı. Çünkü zafer sonrası her zaman olduğu gibi denenme ve ayartılma tehlikesi vardır. Okumaya devam edelim ve bu denenmenin ne şekilde olacağını hemen göreceğiz. Ulu Tanrı'nın kahini olan Salem kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi. Avram'ı kutsayıp şöyle dedi: yeri göğü yaratan Ulu Tanrı Avram'ı kutsasın. Yaratılış 14, 18, 19. ayetler. Peki ama bu Melkisedek denilen adam da nereden çıktı? Kutsal kitapta bu adamdan sadece 2-3 kere söz edilir. Bu olaydan sonra Melkisedek adı Davut peygamberin gününe kadar hiç geçmez. Davut 110. mezmurunda İsa Mesih'in nasıl bir kişi olacağını peygamberlik sözüyle bildirirken şöyle yazdı: Rab and etti ve caymaz. Melkisedek tertibi üzere sen sonsuza dek kahinsin. Demek ki Melkisedek Ulu Tanrı'nın kahinidir ama İsa Mesih'e işaret etmektedir. Bu da nereden çıktı diye belki de sormaktasınız. Bu adam başlangıcı ve sonu belli olmayan bir kişidir. birden ortaya çıkıveriyor ve ondan sonra hiç ortalarda gözükmüyor. Bu adam nereden geldi? Nereye gidecek? Ve İbrahim ile ne işi vardı? Bu Melkizedek'in önce Salem kralı olduğunu öğreniyoruz. Ama sadece bir kral değil, aynı zamanda Rabbin kahinidir. Hem kral hem kahin. Bu iki unvanı kendi şahsında taşıyan sadece bir kişi vardır, o da İsa Mesih'tir. Bir noktaya daha bakmak istiyorum. Bu Melkizedek, yüce ve sonsuz olan tek Tanrı hakkında bilgisini nereden edindi? O zamanın dünyası putperest bir dünyaydı. Bu ülkede Melkizedek adında bu kişi birden İbrahim'in önüne çıkıveriyor. Bu adam yüce Tanrı'nın kahiniydi. Yani Tanrı'nın huzurunda insanlar için şefaat etme yetkisine sahipti. Bu yetkiye sahip olabilmesi için diri Tanrı ile diri bir bağlantısı olması gerekiyordu. İbrahim'i karşılamaya çıktığında ne yaptı? Ekmek ve şarap getirdi. Ekmek ve şarap İsa Mesih'in yeni antlaşma kapsamında kullandığı simgelerdi. Bunlar Rab İsa Mesih'in ölümünü, dirilişini ve ileride bir kez daha dünyaya gelişini dile getiren unsurlardı. Yani Rabbin sofrasında kullanılan unsurlar. Pavlos bu konuda Korintos'taki imanlılara bilgi aktarırken şöyle yazdı. Rab'den aldığımı sizlere verdim. Rab İsa Mesih ele verildiği gece ekmek aldı, teşekkür sunduktan sonra onu böldü. Ve bu sizler için verilen bedenimdir dedi. Bunu anılmam için yapın. Aynı biçimde akşam yemeğinden sonra bardağı aldı ve bu bardak kanımda yeni antlaşmadır dedi. İçtiğiniz herkes beni anmak için bunu yapın. İşte değerli dinleyicilerimiz, bu Melkizedek İsa'nın yeryüzüne gelişinden binlerce yıl önce İbrahim'i karşılamaya çıkarken Rabbin sofrasının unsurlarını oluşturan ekmek ve şarap getirdi. Bu bir rastlantı değildi. İbranilere yazılan mektupta İsa ile Melkizedek arasında ilginç bir bağlantı kurulmaktadır. İsa'nın çarmıh üzerindeki ölümünden söz ederken mektubun yazarı diyor ki Mesih önderimiz olarak oraya gitmiş. Melkizedek düzenine göre sonsuzluk boyunca baş kahin niteliğini almıştır. İbraniler 6 ayet 20. Burada Mesih'in sonsuzluğu dile getirilmektedir. Sonsuz kişi zaman dilimini her yönde aşabilendir. Mesih her zaman vardır. Dün, bugün ve sonsuza dek o hep aynıdır. Melkizedek de başlangıcı ve sonu bilinmeyen kişi olarak İbrahim'in karşısına çıktı. Melkizedek'e gelince Salem kralı Ulu Tanrı'nın kahiniydi. Krallara karşı yengi kazandıktan sonra geri dönen İbrahim'i karşılayıp kutlu kıldı diye yazar İbranilere kitabının 7. bölümünde. Herhalde İbrahim'in zamanında ortaya çıkan bu Melkizedek ile sonsuz Mesih arasındaki bağlantıyı azıcık görmeye başlamışızdır. Eski antlaşma döneminde sonsuz Mesih birçok kez insanlara görünmüştür. Şimdi Melkizedek İsa Mesih'in eski antlaşma dönemindeki görünmesidir diyemeyiz. Ama İbranilere mektubunu incelediğimiz zaman görüyoruz ki Melkizedek ile Mesih arasında çok ilginç ve şaşırtıcı bağlantılar vardır. Örneğin Mesih'in tüm Yahudi kahinlerden üstün olduğunu kanıtlarken İbranilere mektubunun yazarı yine Melkizedek'e değinip şöyle yazdı. Çünkü Melkizedek onunla, yani İbrahim ile karşılaştığında Levi daha atası İbrahim'in bedenindeydi. Neden yazdı bunu? Çünkü İbrahim bu Melkizedek tarafından kutsanacak ve İbrahim savaştan aldığı ganimetin onda birini Melkizedek'e verecektir. Yine İbranilere mektubunda şöyle yazar. Levililerin soyundan gelmeyen Melkizedek İbrahim'den ondalık aldı ve vaatlere sahip olan İbrahim'i kutlu kıldı. Kimdi bu Melkizedek? Tam kim olduğunu bilmiyoruz. Varsayımlara girmek de istemiyorum, ancak şunu diyebiliriz ki Mesih ise sonsuzluktan gelip beden aldı ve insanlar arasında yaşadı. Resul Yuhanna İsa'nın sonsuzluğu konusunda şöyle yazdı. Her şeyin başlangıcından önce tanrısal söz vardı. Tanrısal söz Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı neyse tanrısal söz de oydu. Sonra bu sonsuz söze ne olduğunu şöyle bildirir. tanrısal söz beden oldu, kayre ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlun yüceliği olarak gördük. Burada görüyoruz ki İsa Mesih'in ne başlangıcı ne de sonu vardır. Gökten, Tanrı katından, yücelik yerinden geldi ve söz beden olup insanlar arasında yaşadı. İnsanlar babadan gelmiş olan biricik oğlun yüceliğini gördüler. İşte Melkizedek'in şahsında Mesih'in kişiliğini bariz şekilde görebiliyoruz. Şimdi Melkizedek'in İbrahim'e ekmek ve şarap getirdiğini daha iyi anlamaya başlarız. Pavlos, Korintos'taki imanlılara Rabbin sofrası ve sofrayı oluşturan unsurlar hakkında yazarken bu nedenle diyor, her ekmeği yediğiniz ve bardaktan içtiğiniz zaman Rabbin ölümünü bildirmektesiniz. Rab gelene kadar diye ekmek ile şarabın İsa Mesih'e işaret ettiğini belirtti. Melkizedek İbrahim'e ekmek ve şarap getirdiği zaman binlerce yıl öncesinden İsa'nın çarmıh üzerinde tüm insanların günahı için öleceğini simgesel şekilde belirtiyordu. İşte bu gerçeğe dayanarak İbrahim'i kutsayabildi. Yani ileride yer alacak olan çarmıh ölümüne dayanarak İbrahim'i ve onun izinden gidecek olan imanlıları kutsadı. Melkizedek sözünü şöyle tamamladı. Düşmanlarını onun eline teslim eden ulu Tanrı'ya övgüler olsun. Bunun üzerine Avram her şeyin ondalığını Melkizedek'e verdi. Evet, burada ilk kez ondalık kavramına rastlıyoruz. Yüzyıllarca sonra bu ondalık prensibi Yahudilerin tapınma usulleri içerisinde işlenecektir. İbrahim bu olayda savaşta eline geçirdiği şeyin onda birini Melkizedek'e verdi. Melkizedek ileride gelecek olan İsa Mesih'i temsil ettiğine göre daha önce de belirttiğim gibi bu olay Mesih'in üstünlüğünü sergiler. İbranilere mektubunda diyor, Levi oğullarından rahiplik görevini alanlar ruhsal yasa uyarınca halktan yani kendi kardeşlerinden ondalık toplamak için buyruk almışlardır. Onların da İbrahim soyundan geldiği unutulmasın. Öte yandan Levililerin soyundan gelmeyen Melkizedek İbrahim'den ondalık aldı ve vaatlere sahip olan İbrahim'i kutlu kıldı. Şimdi sevgili dinleyicim, İbrahim'in Melkizedek'e gösterdiği tepkinin tam tersini göreceğiz. Melkizedek Rabbin kahiniydi. Ona ondalık vermekle İbrahim Rab'be bağlılığını açık bir şekilde kanıtladı. Sonra Sodom kralı ile bir konuşması oldu. Yaratılış 14:21'de şöyle okuyoruz. Sodom kralı Avram'a adamlarımı bana ver, mallar sana kalsın dedi. Burada İbrahim yoğun bir denenmeye tabi kalıyor. O zamanın kanunlarına göre İbrahim savaşta kazandığı ganimeti geri verme zorunda değildi. Hem kurtardığı insanlar hem de mallar şimdi ona aitti. Ama Sodom kralı sinsi bir şekilde İbrahim'i ayartmaya girişir. Adamları bana ver ama mallar senin olsun diye teklifte bulunurken savaşta kazanılan yenginin Rab'den geldiğini İbrahim'e unutturmaya çalışıyordu. Bundan başka bu teklifi kabul ederse ileride insanlar İbrahim'in zenginliğine bakıp bu adam Sodom kralı sayesinde zengin oldu diyeceklerdi. Oysa İbrahim'in zenginliği Rabbin kutsamasından geliyordu. İnsanlar bunu söylemeseler bile Sodom kralı söyleyecekti. Sodom kralının teklifini kabul etseydi ipini onun eline vermiş olacaktı. İbrahim bunu biliyordu ve ayartılmaya gelmedi. Yaratılış 14:22-23 ayetlerde şöyle diyor. Avram Sodom kralına yeri göğü yaratan ulu Tanrı Rabbin önünde sana ait hiçbir şey, bir iplik, bir çarık bağı bile almayacağımı ant içerim diye karşılık verdi. Öyle ki ben Avram'ı zengin ettim demeyesin. İşte değerli dinleyicilerimiz, İbrahim'in nasıl bir insan olduğu burada ortaya çıkmaktadır. Az önce Tanrı'nın kahini olan Salem kralı tarafından kutsanmıştı. İçinde Rabbin huzuru ve esenliği vardı. Zaten Salem sözcüğünün anlamı esenlik demektir. Bu kutsamanın hemen ardından şeytanın denemesi geldi. Evet, öneriyi yapan Sodom kralıydı ama bunun ardında şeytanın kendisi vardı. Ancak şunu bilmeliyiz ki insansal olanın dışında hiçbir denenmeye uğramadınız. Ama Tanrı kendisine güvenilendir. Katlanabileceğinizden daha çetin denenmeye düşmenize izin vermeyecektir. Denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır öyle ki katlanabilesiniz diyor. İbrahim'e gelince Rab onunla bir antlaşma yapmıştı. İbrahim savaşa girerken savaştan zengin çıkma gayesinde değildi. Onun tek amacı kardeşi oğlu Lut'u kurtarmaktı. Rab İbrahim'e yengiyi bu amaçla vermişti. Şimdi kalkıp da bundan yararlanarak mal sahibi olmak ona yaraşmazdı. Bu konuda İbrahim açıkça tanıklık etti ve Sodom kralından hiçbir şey almadı. Yalnız adamlarımın yedikleri bunun dışında diyor. Bir de beni destekleyen Aner, Eşkol ve Mamre paylarına düşeni alsınlar. Yaratılış 14-24. Onunla birlikte savaşa katılan, yani İbrahim'le birlikte savaşa katılan insanların hakkını ellerinden almak istemediği için onlara gereken payın verilmesini kabul etti. Ama İbrahim kendi şahsı için hiçbir şey kabul etmedi.